Ayrım 33, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 357. Güneş bir bulutun arkasında kaybolmuş ve uzaktan gök gürültüsünün sesi geliyordu. İçeri girdiler. Wallander Linda'dan yemeğe kalmasını istemiş ama kızı eve dönmesi gerektiğini söylemişti. Bulutlar açıldığında eve gitmek için kalkmak üzereydi ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Evin önündeki park yeri çamurdan bataklığa dönüşmüştü. Wallander bir daha yağmur yağdığında kimsenin çamur içinde yürümek zorunda kalmaması için hafta içinde birkaç çuval çakıl ısmarlamaya karar verdi. ''Atım gibi eminim'' dedi kızı. ''Gördüğüm Hokkan'dı. Basbayağı canlı ve Kopenhag'daydı.'' ''Böylece artık bir şeyi iyi biliyoruz'' dedi Wallander. ''Hokkan karısıyla aynı kötü kaderi yaşamadı. Hayatta. Bu her şeyi değiştiriyor.'' Linda başını salladı. Hokkan'ın karısını öldürmüş olabileceği olasılığını artık ikisi de görmezden gelemeyeceklerinin farkındaydılar. Ama hemen bir yargıya da varmamalıydılar. Belki de saklanmak istemesinin başka sebebi vardı. Birisinden veya bir şeyden mi kaçıyordu? Orada sessizlik içinde her ikisi de kendi düşüncelerine dalmış vaziyette dikiliyorlardı. Yağmur başladığı gibi çabucak kesilmişti. ''Kopenhag'da ne yapıyordu?'' diye sordu Wallander. ''Bana göre bu sorunun tek mantıklı açıklaması var.'' ''Hans'la görüşmek, bunu düşünüyorsun. Belki de parasal problemlerini çözümlemekti. Ama Hans'ın bana yalan söylemediğine eminim.'' ''Sana inanıyorum.'' Çoktan bağlantıya geçtiklerini düşünmek için ortada henüz bir sebep yok. Bu yarın da olabilir. Böyle bir durumda bunu bana söyleyecektir. Belki dedi Wallander düşünceli bir halde. Neden söylemesin ki? Sadakatten dolayı. Ya babası buluşmaları hakkında hiç kimseye, hatta sana bile bir şey söyleyemeyeceğini ona bildirdiyse, ayrıca Hans'a bu isteğini sorgulayamayacağı bir de sebep ileri sürdüyse... ''Benden bir şey saklarsa anlarım.'' ''Yıllar içinde öğrendiğim bir şey varsa'' dedi Wallander, bir ayağıyla ıslak ve vıcık vıcık yeri kontrol etti. ''O da diğer insanların fikir ve düşüncelerini bildiğini asla zannetmemelisin.''
''Yani ne yapmalıyım?''
''Bir müddet bir şey söyleme, bir şey de sorma. Bütün bunların ne anlama geldiğini bir düşünmeliyim. Sen de öyle ama Uytterberg ile konuşacağım.'' Kızını arabasına kadar geçirdi. Linda kaymamak için babasının koluna girmişti.
''Bu park yeri için bir şeyler yapmalısın.'' dedi. ''Çevreye çakıl dökmeyi hiç düşündün mü?''
''Fark ettim.'' dedi Wallander. Bayba'dan bahsetmeye başladığında kızı çoktan arabasına binmişti bile.
''Gerçekten de o kadar kötü mü? Yani ölecek mi?''
''Evet.''
''Ne zaman gitti?''
''Bu sabah erkenden.''
''Onu yeniden görecek misin?''
''Buraya veda etmeye geldi. Kanser ve yakında da ölecek. Sanırım bunun insana kendisini nasıl hissettirdiğini yardımım olmadan da tahmin edebilirsin.''
''Berbat hissediyor olmalısın.''
Wallander arkasını döndü ve evin köşesinde kayboldu. Gözyaşlarına boğulmak istemiyordu. Kızının önünde zayıf görünmeyi istemediğinden değil, kendisi içindi. Esas düşünmekten kaçındığı şey kendi ölümüydü. Kendisini asıl üzen ve korkutan tek şey buydu. Linda arabasını çalıştırıp uzaklaştığını duyana kadar orada kaldı. Kızı onun yalnız kalmak istediğini anlamıştı. Mutfağa geri dönüp yemek yerken normalde oturduğu yerin karşı tarafındaki sandalyeye geçip oturdu. Linda'nın Hokkan von Enke hakkında söylediklerini düşündü. Tekrar en başa dönmüşlerdi. 28. Kısım. Wallander eski kırıldı kırılacak gibi duran merdiveni tırmanıp tavan arasına çıktı. Rutubet ve rutubetin neden olduğu küfün keskin kokusu burnuna doldu. Bir gün bütün tavan arasını boşaltıp içini yeniden yaptırması gerektiğinin farkındaydı. Ama şimdi değildi, belki seneye. Hatta biraz daha idare edebilirse 2 yıl sonra. Mukavva kutuyu nereye koyduğunu 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyordu. Ama o sırada gözüne bir başka şey çarptı. Helsingborg'dan taşınırken kullandığı nakliye şirketinden kalan kolilerden birinde eski plakları duruyordu. Maria Gatan'da yaşadığı yıllarda onları dinlemekte kullandığı bir pikabı vardı. Ama bir gün o da bozulmuş ve tamir ettirecek bir yer bulamamıştı. Taşınırken onu da diğer şeylerle birlikte atmış ama plakları alıkoymuş ve tavan arasına kaldırmıştı. Oturup eski plaklarını karıştırmaya başladı. Her birinin bir anısı vardı. Bazılarını dün gibi ve bütün detaylarıyla hatırlıyordu. Tıpkı bazen gördüğü yüzlerin, korkuların veya duyguların insana bir anda anımsattıkları gibi. Delikanlılık çağında The Sputnik'in fanatiklik derecesinde hayranıydı. Onların çıkardığı ilk 4 albümü almıştı. Şimdi bakınca her bir şarkı ismini hala hatırladığını fark etti. Müzik ve elektro gitarın sesi içinde yankılanıyordu. Plakların arasında bir tane de Mahalia Jackson'ın albümü vardı. Onu babasının yağlı boyalarını satın alanların birinden hediye olarak almasına şaşırmıştı. Adam herhalde bütün ömrünü yağlı boya tablolar ve gramofon plakları satmak için dolaşarak geçirmişti. Wallander adamın arabasına tuvallerden birini taşıyıp karşılığında adamın bir plak verişini hatırladı. Siyahilerin söylediği kilise müziği kendisini çok etkilemişti. Go Down Moses diye geçirdi aklından ve gözlerinin önüne ilk pikabı ve kapağındaki hoparlörden yayılan cızırtılı sesi geldi. Derken bir sonra eline aldığı plağın bir Edith Piaf albümü olduğunu gördü. Albümün siyah beyaz kabında kadının yüzünün yakından çekilmiş hali vardı. The Sputnik'ten nefret eden Mona ona bu albümü almıştı. Mona daha çok Striplers ve Sven Lingvars gibi diğer İsveçli grupları beğenirdi. Ama en sevdiği bu Fransız şantözdü. Ne kendisi ne de Wallander, Fransız şarkıcının söylediği tek kelimeyi bile anlamıyordu. Ama sesi her ikisini de büyülerdi. Piaf'tan sonra caz müzik söyleyen John Coltrane'in plağını aldı. Bunu nereden almıştı acaba? Hatırlayamıyordu. Plağı kabından çıkarınca çok az çalınmış olduğunu gördü. Hafızasını çok zorladı ama plağı hatırlamıyordu. Coltrane'in saksofonundan tek bir nota bile çalınmıyordu kulağına. Kutunun en arka kısmında iki tane opera plağı vardı. La Traviata ile Rigoletto. Coltrane'in tam aksine bu ikisi neredeyse kullanılamayacak kadar yıpranmışlardı. Orada tavan arasında öylece oturmuş, kutuyu aşağı taşıyıp hepsini tekrar dinleyebilmek için kendisine yeni bir pikap alsa mı diye düşündü kısa bir süre. Sonunda kutuyu kapatıp bir kenara itti. Bugün müziği artık kasetten veya CD'lerden dinliyordu. O çizik vinil plaklara gerek yoktu artık. Geçmişe aittiler ve orada tavan arasının karanlığında durabilirlerdi. Aradığı kutuyu buldu, alıp mutfağa getirdi. İçinden büyük miktarda Lego parçalarını döküp masaya yaydı. Bir piyangodan kazandığı bu Legoları küçük bir kızken Linda'ya vermişti. Bu fikri Rydberg'den almıştı. Bir bahar akşamı onun evindeki mutfak masasında birlikte oturuyorlardı. Rydberg ölmeden önceydi. Üstad ile çevresinde kısa namlu pompalı tüfek taşıyan maskeli bir adam tarafından bir dizi hırsızlık olayı meydana gelmişti. Bir suç motifi bulmak ve meydana gelen olayları düzene koymak için Rydberg bir deste iskambil kağıdını hırsızın hareketlerini izlemekte kullanmıştı. Kimliği bilinmeyen kötü hırsız maça valesiydi. Bu sistem suçlunun nasıl çalıştığını, hatta nasıl düşündüğünü görmekle Wallander'e yol göstermişti. Birkaç yıl sonra Rydberg'in metodunu kendisi denediğinde oyun kartları yerine Lego parçalarını kullanmış ama bundan Rydberg'e hiç bahsetmemişti. Hakan ile Louis'i temsil eden figürleri yerleştirdi. Çeşitli yerler, tarihler ve olayları da. Kırmızı şapkalı itfaiyeci Hakan'dı. Louis ise Linda'nın Cinderella adını taktığı küçük kızdı. Bir tarafa Lego askerlerini dizdi. Bunlar şu an için en önemli gördüğü henüz cevaplanmamış sorulardı. Sinye'nin amcası rolüne giren kişi kimdi? Kızın babası neden birdenbire gölgelerin arasından çıkıvermişti? Bugüne dek nerelerdeydi ve neden saklanma ihtiyacı duymuştu? Nicholas Gordon'a telefon etmesi gerektiği geldi aklına. Aradı ve Sinye'yi görmeye başka kimsenin gelmediğini öğrendi. ne babası ne de kim olduğu bilinmeyen bir amcası. Elinde Lego ile orada mutfak masasında öylece oturdu. Birisi doğruyu söylemiyor diye düşündü. Hockan ve Louis von Encke'yi anlattığım insanlar içinde birisi bana karşı dürüst değil. Kadın veya erkek, bu kişi her kimse yalan söylüyor ya da bildiğini saklamak suretiyle gerçeği çarpıtıyor. Ama kim ve neden? Telefon çaldı, telefonu alıp bahçeye çıktı. Linda'ydı. Kızı lafı uzatmadan konuya girdi. Hans ile konuştum. Ona baskı yapıyormuşum gibi hissetti. Çok bozuldu ve esti gürledi. Akşam eve gelince ondan özür dileyeceğim. Bu Mona'nın asla yapmadığı bir şey. Ne? Bağırıp çağırmak mı? Özür dilemek mi? O genellikle bağırıp çağırırdı. Ne zaman tartışsak oynadığı son kozu bu olurdu. Çarpılan bir kapı. Geri geldiğinde de hiç özür dilemezdi. Linda güldü. Bıçak sırtında yürüyor diye düşündü Wallander. Herhalde bilmemi istemediği için hepsini söylemiyor ama daha fazla tartışıyorlar. Mona'ya bakılırsa durum tam tersi neymiş dedi kızı. Kapıyı çarpıp çıkan da asla özür dilemeyen de senmişsin. Sanırım Mona'nın bazen doğru olmayan şeyler söylediği konusunda anlaşmıştık dedi Wallander. Sen de aynısını yapıyorsun. Ne annem ne de babam tam anlamıyla dürüst insanlar. Wallander öfkeyle tepki verdi. Ya sen? Sen tam anlamıyla dürüst müsün? Hayır ama zaten öyle bir şey iddia da etmiyorum. Sadede gelsene. Seni meşgul mü ediyorum? Wallander anlık bir kararla biraz da zevkine yalan söylemeye karar verdi. Yemek yapıyorum. Ama Linda yalan söylediğini anında anlamıştı. Bahçede kuşların ötüşünü duyuyorum. Mangal yapıyorum. Sen mangaldan nefret edersin. Sen benim ne sevdiğimi ne sevdiğimi bilemezsin. Bana ne söylemek istemiştin? Hans babasıyla hiç bağlantı kurmamış, aile banka hesaplarından kaybolmadan önce Louis'in çektiği para dışında bir hareket de olmamış. Bütün mektuplarıyla artık Hans ilgileniyor. Bankadan para alınmamış ya da herhangi bir başka yoldan. Wallander bunun önceden düşündüğünden daha önemli olduğunu kavradı. O halde saklandığı onca süre boyunca Håkan neyle geçindi? Kopenhag'da ortaya çıkıyor ama görünüşe bakılırsa paraya ihtiyacı yok. Çünkü oğluyla bağlantıya geçmiyor, para falan da çekmiyor. Bu birilerinin ona yardım ettiğini gösteriyor. Acaba Hans'ın bilmediği başka bir banka hesabı olabilir mi? Bu mümkün. Ama Hans'ın dünya bankalarında bir sürü bağlantısı var. O da araştırdı, bir şey bulamadı. Tabii para saklamanın da bir sürü yolu var. Wallander cevap vermedi, soracağı bir şey yoktu. Ama artık Håkan von Encke'nin paraya ihtiyaç duymamasının bir ipucu olup olmadığını ciddi ciddi merak ediyordu. Clara ağlamaya başlamıştı. Kapatmam gerek dedi Linda. Duyuyorum. O halde Hans ile babası arasında herhangi gizli bir buluşma gerçekleşmesi konusunu artık dikkate almıyoruz öyle mi? Evet, kızı telefonu kapattı. Wallander ahizeyi yerine koyup bahçe hamalına gitti. Bir ayağı yerde sabit ileri geri sallanmaya başladı. Gözlerinde Håkan von Encke'nin Strøget'te yürürkenki halini canlandırdı. Hızlı hızlı yürüyordu. Yoluna devam ederken ara sıra dönüp arkasını kontrol ediyordu. Sonra da gözden kayboldu. Büyük olasılıkla ya bir yan sokağa sapmış ya da Strøget'teki insan seli içine karışmıştı. Wallander sıçrayarak uyandı. Yağmur yağmaya, damlalar çimlerin üstünde çıplak ayağına düşmeye başlamıştı. Ayağa kalkıp içeri girdi. Kapıyı arkasından kapadı ve birden durdu. Bir bağın olduğunu hissediyordu. Ne olduğu zihninde hala çok belirgin değildi. Ama kaybolduğundan beri Håkan von Encke'nin nerede saklandığına ışık tutacak bir şeydi. Bir barınak diye düşündü. Ortadan toz olduğunda ne yapacağını biliyordu. Valhalla Vegen boyunca yürüyüşe çıkıp oradan kimsenin kendisini bulamayacağı bir yere kaçtı. Louis'in kocasının kayboluşuna karşı hazırlıklı olmadığından Wallander artık oldukça emindi. Kadının çektiği üzüntü gerçekti. Meydana çıkan ne bir kanıt vardı ne de gerçek. Sadece ve sadece kendisini ikna etmeye yetecek içgüdüleri. Wallander mutfağa gitti. Ayaklarının altında evin taştan zemini buz gibiydi. Sanki düşünceleri uçup gidecekmiş gibi korkarak ağır ağır ilerliyordu. Legolar masanın üstündeydi. Oturdu, bir barınak diye düşündü yeniden. Her şey planlanmış, iyice düzenlenmiş, tıpkı bir denizaltı komutanının çevresindeki durumu en ince ayrıntısına kadar hesaplayışı gibi. Wallander barınağı gözünün önünde canlandırmaya çalıştı. Håkan von Encke'nin nerede saklanıyor olabileceğini tahmin ettiğini sanıyordu. Hiç farkında olmadan çok yaklaşmıştı. Masanın üstüne eğilip bir sıra Lego dizdi. Louis ve Håkan ile ilişkisi olan herkesi, Sten Nordlander, kızları Sinje, Hans, San Diego yakınlarında evi olan Steven Atkins, sonra daha dolaylı olarak çevrelerindeki kişileri de düşündü. Onları da birbiri ardına sıra halinde dizdi ve von Encke'ye kimin yardım etmiş olabileceğini, para da dahil ihtiyacı olan her şeyi ona kimin sağlayabileceğini düşündü. Aradığım şey bu dedi kendi kendine, bir barınak. Asıl soru acaba Uytterberg de benimle aynı doğrultuda düşünüyor mu? Yoksa o farklı legolarla mı oynuyor? Cep telefonunu alıp numarasını çevirdi. Şimdi yağmur çok sıkı yağmaya başlamıştı. Damlalar metal kaplama pervazları dövüyordu. Uytterberg cevap verdi ama bağlantı çok kötüydü. Dedektif dışarıda sokaktaydı.
''Bir sokak kafesindeyim'' dedi Uytterberg. ''Hesabı ödemek üzereyim. Sizi sonra arayabilir miyim?''
20 dakika kadar sonra Bergsgatan'daki ofisine dönünce sözünü tutup aradı. Uytterberg izinden sonra kendisini nasıl hissettiğini soran Wallander'e cevap olarak ''Tatilden sonra işe yeniden dönmeyi kolay bulanlardanım'' dedi. ''Bu görüşe katıldığımı söyleyemem'' dedi Wallander. ''İşe geri dönmek demek, tatile çıktıkları için ne kadar sevinçli olduklarını belirten, üstüne güler yüzlü suratlarla dolu notlar yapıştırıp, iş arkadaşlarının sana pas ettikleri dosyalarla kaplı bir masayla karşılaşmaktır.'' Ardından Hermann Eber'le yaptığı görüşmeyi aktarmaya başladı. Uytterberg onu dikkatle dinleyip birkaç soru sordu. Sonra Wallander ona Håkan von Encke'nin yeniden ortalıkta görünüşünden bahsedip Linda'nın kendisine anlattıklarını da söyledi. Kızının onu gerçekten gördüğüne artık çok daha emindi.
''Kızınız yanılıyor olamaz mı?''
''Hayır ama bu soruyu neden sorduğunuzu biliyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı bir durum.''
''Demek onun olduğuna hiç şüphe yok.''
''Yok, kızımı tanıyorum. Eğer oydu diyorsa odur. Ona çok benzeyen bir ikizi ya da bir başkası değil. Gördüğü Håkan von Encke'ymiş.
Peki müstakbel damadınız buna ne diyor?
Babasının Kopenhag'a kendisiyle buluşmak için gitmediğini, ona inanmamak için de bir sebep yok.
Evet ama oğluyla buluşmayacağını düşünmek gerçekten mantıklı mı?
Mantıklı veya değil bilemem. Ama Hans'ın Linda'yı atlatmaya çalışacak kadar aptal olduğunu sanmıyorum.
''Eşini atlatmaya çalışmak mı yoksa kızınızı atlatmaya çalışmak mı?''
''Çocuğunun annesini atlatmaya çalışmak, eğer bir şey fark edecekse.'' Von Encke'nin yeniden ortaya çıkışının ne anlama gelebileceği üzerinde bir süre konuştular. Uytterberg açısından bu durumun en çok Håkan von Encke'nin karısının ölümünde ne gibi bir rol oynamış olabileceğini yeniden düşünmesi gerektiği anlamına geliyordu.
''Sizin nasıl düşündüğünüzü bilemiyorum'' dedi Uytterberg. ''Ama ben onu da ölmüş olarak kabul ediyordum. En azından karısının cesedi Wormdöğü'de ortaya çıktığından beri.''
''Ben şüphelenmiştim'' dedi Wallander. ''Ama soruşturmadan sorumlu kişi ben olsaydım herhalde ben de sizin gibi düşünürdüm.'' Wallander ona kısaca ama detaylarıyla konuyla ilgili kendi görüşünü anlattı. ''Louis'in çantasında bulduğumuz o gizli belgeler beni düşündürdü'' dedi Uytterberg. Von Encke saklandığına göre Håkan'ın da bu işe karıştığını, yani birlikte çalıştıklarını düşünmek mantıklıydı.
Casus olarak mı?
Bir karı kocanın beraberce casusluk yaparken yakalanmaları İsveç tarihinde bir ilk olmazdı. Hatta içlerinden sadece biri doğrudan işin içinde olmuş olsa da.
Sanırım Stig Berling ve karısını kastediyorsunuz.
Başkası var mı?
Wallander ara sıra Uetterberg'in konuşurken normalde asla tolere etmeyeceği kibirli bir tona kaçtığını fark ediyordu. Üstad'da polis merkezinde birisi kendi sorusuna böyle soruyla karşılık verecek olsa herhalde çok kızardı. Ama bu seferlik görmezden geldi. Herhalde Uetterberg söylediklerinin dışarıdan nasıl algılandığının her zaman farkında değildi. Mikrofilmde neler varmış öğrenebildiniz mi? Savunma sırları mı, silah gücü mü, dış politikalar mı?
Hiçbir fikrim yok. Ama bana sanki SEPO'daki arkadaşlar biraz endişelendi gibi geldi. Bu soruşturmayla ilgili elimize ne dosya geçerse, ki fazla da bir şey yok, onlara devretmemiz konusunda ısrar ediyorlar. Bugün öğleden sonra kumandan Holm ile bir toplantıya çağrıldım. Kendisi ordu istihbarat servisindeki kodamanlardan biri sanırım.
Size neler soracağını bilmek isterdim.
Diğerlerinin neler bildiklerini öğrenmenin her zaman çok güzel bir yoludur bu. Başka bir deyişle onun neler sormayacağını merak ediyorsunuz.
Tamamen öyle.
Size anlatacağıma söz veriyorum.
33. ayrımın sonu. Sayfa 368.